Profesör Doktor Ekrem Buru ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Ramazan'ın ikinci haftasındayız.
Evet, öyle oldu.
Nasıl geçti diye sorayım öncelikle, ilk haftanız.
Hava mutedil olduğu için fazla müteessir olmadık. Yani çok soğuk ve çok sıcak, biliyorsunuz, oruç tutanların işini zorlaştırıyor. Bir de alıştık artık, yani bildiğimizden, kendimizi bildiğimizden böyle oruç tutuyoruz. Bir de elle gelen düğün bayram diye bir halk sözü vardır. Herkes tutunca, hı hı, meşakkatli bile olsa size meşakkatli gelmiyor. Yani, çok şükür. Biz çok razıyız. İnşallah Ramazan da bizden razıdır.
İnşallah, inşallah. Bugün artık Ramazan'ın biraz daha sosyal tarafını konuşacağız. Eskiden Ramazan nasıl ilan edilirdi, insanlar buna nasıl hazırlanırdı öncesinde, bunları hep konuştuk. Bugün biraz daha işin sosyal hayata yansıyan, sokaklara taşan, insanları mutlu eden, belki de o yeknesak, o birbirinin aynısı günlere heyecan katan tarafını konuşalım.
Evet, Ramazan-ı Şerif evvel emirde dini bir ay. Yani dini muhtevası ağırlıkta olan bir ay. Oruç tutuluyor malumunuz ve buna bağlı olarak bazı munzam ibadetler var. Her akşam yatsı namazından sonra teravih denilen bir namaz kılınıyor. 20 rekatlık bir namazdır. Ramazan ayına mahsus olduğu için bu namaz sanki diğer namazlardan farklıymış gibi bir muamele görür. Yani herkes, kılmayanlar mesela, namaz kılmayanlar teravihe giderler. Teravihin kılınışı, kıldırılışı, onunla alakalı ritüeller sosyal hayatımıza, sosyal tarihimize aksetmiştir. Bunun dışında bu ay mukabele okunduğu, mukaddes yerlerin ziyaret edildiği bir aydır. Bu işin manevi tarafıdır. İşin bir de maddi tarafı var, sosyal tarafı var. Böylesine kesif bir dini hayat olmasına rağmen bu ayda diğer aylardan farklı olarak, bir kere zaten oruç tutuluyor, bir de ayrı namazı var. Yani diğer 11 aydan farklı, onun için 11 ayın sultanı diye meşhur olmuştur. Fevkalade renkli bir sosyal hayat yaşanıldı. Şimdiki insanların tahayyül edemeyeceği derecede renkli bir hayat yaşanırdı. Evvela o dini kısmından bahsedelim. Ramazan-ı Şerif oruç ayıdır. Hı hı. Oruç önceki ümmetlere de farz kılınmış bir ibadet. Yani Müslümanlığa mahsus değil. Oruç tutmayan gayrimüslimleri görüp de dininizin kıymetini bilin diyen Bektaşi gibi olmanın manası yok. Çünkü bütün dinlerde, yani hak dinlerde, hak olmayan dinlerde, yani semavi ve gayri semavi, hepsinde, hı hı, oruç ibadeti var. Ha, bunların tutuluş şekli, zamanı, sayısı farklı olabilir. Ama oruç,
hepsinde bir mahrum. Evet, aslında burada biraz şey galiba, değil mi? Yani orucun temel mantığına baktığımızda, ne olursa olsun Allah rızası için ve öyle emredildiği, evet, için belli bir süre yemekten, içmekten ya da yasaklananlardan, evet, elimizi çekmek.
Şimdi insanlar bir kere din nedir bilmiyorlar. Din, efendim işte Kur'an'da şu ayet fen tarafından onaylanmış. Hazreti Peygamber'in şu sünnetini tıp tasdik etmiş. Böyle olmaz. Din vicdani bir şeydir. İnsanlar ya inanırlar ya inanmazlar. İnandıktan sonra da insanlar şunu bilmeli ki, sorgulamazlar. Bu bir imtihandır derler. Hmm. Ben bir imtihandayım. Önceden her şeyin suali verilmiş olsa o imtihan olmaz. Onun için din sorgulanmaz. Sorgulanmamasının sebebi dinin akla uymadığından veya dinde aklın kıymeti olmadığından değil. Dinin mahiyeti budur.
Şimdi şöyle düşünelim. Bundan 50 sene önce dini bilimle anlatmaya, anlamaya çalışan kişiyle, evet, şu anda aynı sorulara cevap bulmaya çalışan kişinin elindeki teknolojik bilgiler aynı mı?
Aynı mı?
O zaman belki de bu fenle hiç uymuyor dediğimiz bir şey şimdi de uyuyor. Mesela oruç, evet, için şimdi herkes aralıklı oruç adıyla, evet, işte en az 16 saat aç kalmanın kanser hücrelerini öldürdüğünü, bağırsaktaki kötü bakterileri öldürdüğünü söylüyor. Yani şu anda orucun tıbben onaylanmış olması bizim gözümüzde orucun durumunu, evet, değiştirmez.
Orucu tıp onaylıyor, o zaman tutalım. Bu din değildir. Yani bir insan egzersiz olsun diye namaz kılarsa, vücuduna zararlı diye içki içmezse veya perhiz için oruç tutarsa hiç sevap alamaz. Yani dinin vaat ettiği sevapları alamaz. Bunlar 50 sene önce teknikten haberi olmayan insanlar inanmıyorlar mıydı? Şimdi biz tekniği öğrenince mi inandık? İnananların sayısı arttı mı? Yani bu başka bir meseledir. Evet, dinin akılla, fenle ters düşecek bir tarafı yoktur. Din insanlara fen öğretmek için, tıp öğretmek için, fizik, biyoloji, astronomi, tarih öğretmek için gelmiş bir şey değil. İnsanlara dünyada nasıl rahat yaşarsınız? Kendinizle ve çevrenizle barışık nasıl yaşarsınız? nasıl iyi hareketler yaparsınız ve ebedi bir öldükten sonraki hayatta nasıl rahat edersiniz, onun yollarını gösteren bir disiplindir din. Dinin maksadı budur. Fen öğretmek, astronomi, efendim şu uzaylılar Kur'an'da var mı? Veya işte batık kıtadan bahsediyor. Niçin bahsetsin? Yani bahsetmiyor, eyvah Kur'an-ı Kerim eksikmiş.
Ya da buradan bir takım şifreler çıkartmak.
Manası yok. Bu istenmiyor. Bu istenmiyor. Olabilir. İrtibatlar olabilir. Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayet-i kerimelerin, bazı fenli buluşlara, astronomik hakikatlere, tarihi hakikatlere bulması. Evet. Ama mucize dediğiniz şey zaten harikulade bir şeydir. Hı. Normalin dışında olan bir şeydir. Efendim ayı yarmış Allah. O zamanki bakalım kayıtlara, ay hakikaten yarılmış mı? Bu bir mucizedir. Allah isterse bunu 3 kişiye gösterir, 7 kişiye gösterir, 12 kişiye gösterir, 700 kişiye gösterir. Diğerlerine göstermez.
Ya da 1 milyar insanın tamamını görür.
Siz bunu hayır, o zaman bir fizik kaydısı oldu diyorsanız, o zaman bu bir mucize değildir. Haşa, peygamberi şarlatanlıkla, madrabazlıkla itham etmek olur. Tahmin etti ayın ayrılacağını o anda. Bekledi. Bakın ayı, ben ayırdım dedi. Bu da peygamberlik için muhaldir. Onun için Hazreti Peygamber ayı ayırmış mı? Ayırmış. Kur'an-ı Kerim bunu haber veriyor mu? Tamam. Böyle inanılır. Efendim Hintliler görmedi mi? Afrikalılar görmedi mi? Niye yazmamışlar hiçbir yere? Bu sual sorulmaz. Çünkü Allah onlara göstermemiştir. Göstermek istediğine gösterir Allah'ı. Nitekim gördüklerine dair kayıtlar var. Mesela bazı Hint dini metinlerinde ayın ikiye ayrıldığına dair metinler, hatta resimler gördüm ben. Çok eski zamanlarda yapılmış resimler var. Ay böyle ikiye ayrılmış. Belki de o zamanki ayı gördüler. Belki başka bir mucizedir, başka bir peygamberin mucizesidir. Belki bir tabiat hadisesidir. Buralar bizi çok alakadar etmez. Şurası çok mühimdir. Din bir imtihandır. Allah insanları imtihan ediyor. Sözümü dinleyecekler mi, dinlemeyecekler mi? Sizin biraz evvel söylediğiniz gibi. Ben emrettiğim için oruç tutuyorlar mı, tutmuyorlar mı? Tutuyorsanız kazandınız. Hem Allah'ın emrini yerine getirdiniz, günahtan, azaptan kurtuldunuz, Allah'ın vaat ettiği, hem de büyük mükafatlara kavuştunuz. Ne nispetinde? Bunun sınırı var mı? Sınırı yok. İhlasınız, iyi niyetiniz, samimiyetiniz nispetinde sevap kazanıyorsunuz. Dinin mantığı budur. Yok şundan dolayı, yok bunu böyle şey olmaz.
Eski insanlar da bunu böyle bilir, böyle evet, yaşarlardı.
İnsanlığın tarihi kadar eskidir din. Siz ister Allah'a inanın, ister inanmayın. İster ilk insanın Adem Aleyhisselam olduğunu inanmayın. Umumi olarak söylüyorum. Tarihin en eski müessesesi dindir. İnsanlar bir dine inanmışlar, bir yaratıcıyı aramışlar, anlamaya çalışmışlar. Kendilerine bunu bildiren kişilere, ki bunlar peygamberlerdir, iman etmişler. Tarih boyu bu böyle olmuş. Eskileri de bunun için tutmuşlar. Yani Allah'ın emrine imtisal, uymak için tutmuşlar. Onun için oruç her ümmette vardı. Namaz, benzeri ibadet. Hac, benzeri ibadet. Zekat, benzeri. Hepsi başka dinlerde vardı. Evet, dinlerin getirdikleri hükümler farklı olabilir ama hepsi var. Bunu nereden biliyoruz? Aynı zamanda en büyük senet de Kur'an-ı Kerim'in kendisidir. Önceki ümmetlere de orucun farz kılındığını söylüyor. Şu anda Hristiyanlar da oruç tutuyorlar. Paskalya orucu var. 40 gün. Ha, orucu değiştirmişler. Dejenere etmişler. Deforme
bazı
etmişler.
Bazı şeyleri yiyip bazılarını
i̇şte et yemiyorlar. Tamam. 3/2'ye indirmişler yemeği falan. Ama oruç tutuyorlar. Biz oruç tutuyoruz diyorlar. Bu eskiden doğru olan bir orucun onlarda da olduğunu gösteriyor. Yahudiler keza oruç tutarlar. Bütün dinlerde bu var. Onun için insanlar orucu Allah rızası için tutarlar. Bu ayın en mühim hususiyetidir.
Bu aynı zamanda bu ayda yine Allah'ın rızasını kazanmak için daha fazla ibadet evet, etmek, daha fazla hayır işlemek, işte bir iftar sofrasına misafir davet etmekte evet, de aslında bu mükafatı aramışlar.
Evet, insanlar gayet tabii olarak Allah'ın rızasını öncelikli olarak ararlar. Her ne kadar insanların rızasını da arasalar bile, hatta bazıları insanların rızasını Allah'ın rızasının önüne geçirse bile, umumiyetle insanlar bu rızayı ararlar. Şimdi İslam dininin şöyle bir hususiyeti var. İnsan bir günah işlediği zaman akşama kadar melekler bekliyorlar. Bakalım pişman olup tövbe edecek mi? Tövbe ederse mesele yok, siliniyor zaten. Tövbe etmezse bir günah yazılıyor. O da büyük günahsa. Küçük günahsa, arkasında veya önünde bir iyilik yapmışsa, nedir bu iyilik? Kur'an-ı Kerim okumak, abdest almak, birine sadaka vermek, tebessüm etmek ama Allah rızası için, menfaat için değil. Bu iyilik o küçük günahı siliyor. Bu da çok büyük bir müjdedir inananlar için. Büyük günahlar silinmiyor, o da tövbeyle siliniyor. Ama sevaplar böyle değil. Bir insan bir hayırlı iş yaparsa, bu farz olan namaz da olabilir, nafile bir ibadet, sadaka da olabilir. Buna 10 sevap veriliyor. 1'e 10. Hemen otomatik. 1 veriyorsunuz, 10 alıyorsunuz. 3 aylarda bunun sevabı artıyor. Ramazan ayında haddi yok. İhlasınız nispetinde. Yani ondan başlıyor, milyonlara gidebilir. Onun için insanlar hayırlı işlerini Ramazan ayında arttırıyorlar. Şimdi bazıları soruyorlar, bu diyorlar niye böyle? Niye mazi geceler var? İşte böyle kandil geceleri, bunlar uydurma. Ya uydurma niçin olsun? Allah kulları en iyi biliyor. İnsanlar 365 gün gaflet içinde yaşarlar. Arada bir böyle mukaddes günler onları uyandırır. Ya şimdiye kadar bir iyi iş yapmadım, bugün bir iyi iş yapayım der. Allah onun mükafatını fazla veriyor o gün.
Ya da o gün o iyi işle onun kalbine hangi ışığın, hangi şevkin bilinmez, geleceği bilinmez.
Bilinmez, evet. Kandil zaten adı. Bunu Osmanlılar vermiş bu ismi ama hakikaten insanın yüreğine bir kandil yakıyor. Kandil geceleri yabana atılacak şeyler değildir. İslam tarihine baktığınız zaman pek çok insanın hidayetine veya mühim hadiselere kandil gecelerinin vesile olduğunu
en
görürüz.
En basiti, dargın olduğunuz birisini kandilleşmek için aradığınızı düşünün. İşte evet, barışmanın da vesile vesilesidir. Oldu.
Hiç o niye beni arıyorsun, vay sahtekar, işin mi düştü demez. Çünkü kandil.
Kandildir. Evet.
Çünkü kandil. Sizin de yüreğiniz ılıklaşır kandil günleri. Bunları yok bu böyle ham sofu mantığıyla bakmak da doğru değil. Bunlar biraz son zamanlarda selefi mantıkla bakıyorlar. Bunlar yok, biz rastlamadık. Bunlar güzel şeyler. Uydurma şeyler değil. Dinde kaynağı olan şeyler. Şimdi bu Ramazan ayı da böyledir. İnsan 11 ay boyunca çeşitli sebeplerle gaflet içinde olabilir. Yapması gerekeni yapmayabilir. Daha fazla yapması gereken şeylerden kendini çekebilir. Ama bu ayda insanın yüreği ılıklanıyor. Bir kere zaten oruç tutuyorsunuz. Her an Allah'la berabersiniz. Onun için Allah'ın ayı deniyor. Onun için sevabını ben veririm. Her şeyin sevabından bunun sevabı farklı. Oruç kolay bir şey değil. Yani günün başından sonuna kadar aç durmak ve bazı şeylerden kendisini çekmek kolay değil. İnsan bunu yaptığı zaman bunda belli bir temizlenme hasıl oluyor. Manevi temizlik hasıl oluyor. Manevi detoks diyorlar buna. Bedeni detoks olduğu gibi. Bu insanın kalbi yumuşuyor. Daha çok hayır yapmak istiyor. İşte mesela bunlardan bir tanesi teravih namazıdır. Kolay bir şey değil. Gün boyu oruç tutmuşsunuz. Bir yandan da işiniz gücünüz var. Maalesef Ramazan ayında tatil olmuyor. Halbuki Osmanlı Devleti zamanında Ramazan ayında memurların ve talebelerin memurların işleri hafifletilir, talebeler tatil edilirdi. Ramazan ayını rahatça tutsunlar diye yani Müslüman devlet halkının ibadetlerini rahat yapmasına imkan verir. İslamiyet'te hafta tatili diye bir şey olmadığı halde Osmanlılar cuma gününde tatil yapmışlar. İnsanlar rahatça gusül abdesti alsınlar, cuma namazına gitsinler. Cuma da biliyorsunuz Müslümanların bayramıdır. Diyeceksiniz sadece Müslümanlara mı bu kıyak? Hayır. Osmanlı Devleti'nin yarısı gayrimüslim. Gayrimüslimlere de aynısı var. Onlar da kendi bayramlarında tatil yapıyorlar. Daha önce
kendisi
anlatmıştım.
Için
Sultan
günlerde.
Abdülmecit Tıp Fakültesini ziyarete gelmiş. Mektebi Mülkiye Tıbbi, yani Millet İçin Tıp Fakültesi Cumhuriyet Devri'nde kuruldu zannediyor ama hayır, Tıp Fakültesi ta Selçuklular zamanından beri var. Modern Tıp Fakültesini Sultan II. Mahmut kurdu. Onun için tıp bayramıdır onun kurduğu gün. Fakülteyi ziyarete geliyor. Fakültede Müslüman talebeler var, Hristiyan talebeler var. Bir tane de Yahudi talebe var o tarihte. Diyor ki Yahudi talebe için koşer mutfağı kurmanız lazım. Yahudiler her yemeği yemezler. Bir tane talebe bakın. Bizde olsa ne olacak derler. Ayrılsın derler.
Ya da
yediğini yedin. Müslüman talebeye bile sahur vermez, iftar vermezler.
Ya da yediğini yedisin, yemediğini.
Bir de buna cumartesi günü izin verin. Cumartesi Yahudiler çalışmaz demiş. Bunu kim diyor? Müslümanların halifesi, Osmanlıların padişahı. Bunu Avrupa'da bugün düşünen bir devlet adamı var mıdır? Ben tahmin etmiyorum. Sultan Abdülmecid gibi bir padişah.
Ama bu hümanist bir yaklaşım. Olması gereken evet. Bu
peki,
zaten.
Sultan Abdülmecid'in İslamiyet'e uzak olduğu için mi böyle diyor? Hristiyanlığa, Yahudiliğe meyilli olduğu için mi? Hayır, dini bütün bir Müslüman. Çünkü Müslümanlık böyle icap
evet.
ediyor. Evet. Yani dinin icabını yapıyor.
Zaten bizim Müslümanlıkla ilgili anlamamız gereken şey öncelikle kendi dinimize ve başkalarına nasıl baktığımızı
evet.
öğrenebilmek.
Evet.
Maalesef eğer Müslüman değilse, bizden değilse hiçbir hakkı yokmuş gibi davrananların sayısı arttı.
İkinci cümleniz mühim. Sadece Müslüman değilse değil. Eğer kendi mensup olduğu kliğe mensup değilse o zaten insan bile değildir. Ona hayat hakkı bile yoktur. Bu İslami bir telakki değil. Bunu nereden biliyoruz biz? İslam kitapları önümüzdedir. Bunlar yeni yazılmadı. Yüzyıllardır, bin yıllardır yazılan, okunan kitaplarda biz bunları okuyoruz.
Yani şu anda böyle uygulanıyor olması, gençler zannediyorum İslamiyet'i anlarken, gerçi Ramazan'dan buraya geldik ama, gençler İslamiyet'i anlarken şu anda çevrelerinde gördük, özellikle de yanlış olarak gördüklerinin gerçekten İslamiyet'e ait olup olmadığını bir sorgulamalı. Madem
gençler
ki sorguluyorsunuz,
gençler ve yabancılar.
O zaman bir sorun bakalım, evet. Bu gerçekten İslamiyet'te var mı?
Evet, şimdi yine Ramazan'la alakalı bir atasözü, gavura bakıp oruç bozulmaz. Yani onlar oruç tutmuyor diye biz de oruç tutmayacak halimiz yok. Bizim kendi şeyimiz var, tavrımız var. Şimdi piyasada olup bitenlere bakıp da İslamiyet böyleymiş demek çiğ bir düşüncedir, sığ bir düşüncedir. Aklı başında bir insan, bunlar insan. Bunlar bunu tahrif etmiş olabilirler, yalan söylüyor olabilirler, yanlış biliyor olabilirler.
Uygulamak istemiyor
midir
olabilirler.
Diye öğrenmiş. Evet, uygulamak istemiyor olabilirler. O zaman bunu aslında öğrenelim demeleri lazımdır. Bunu da bugün öğrenmek çok kolaydır.
Hani hep böyle bilimsel düşünce diyorlar ya. Yani ya işte İslamiyet bilimsel düşünceden uzaklaş. Sen yaklaş o zaman.
Ama sen yaklaş, evet. Siz her şeyi sorgularken, doğru mu acaba diye, akıl mantık süzgecini vururken, niçin etrafınızda gördüklerinizin hakiki İslamiyet olduğunu zannediyorsunuz? Belki değil. Belki değil. Dünyada şu anda Müslüman olanlar İki şekilde Müslüman oluyorlar. Yani şu anda dünyada Müslümanlara bakıp da Müslüman olmak çok zordur. Çok zordur. Bunu da, bu gerçeği de kabul etmek lazım. Dünya Müslümanının haline bakarak. İki türlü Müslüman oluyorlar. Bunlardan bir tanesi, sizin biraz evvel söylediğiniz gibi, aklı selim sahibi insanlar. Diyor ki, bu böyle olamaz diyor. Yani bir din insanı böyle bu hale getirmez diyor. Hem de son bir din. Bunda bir bit yeniği var diyor. İslamiyet'i araştırıyor ki hiç alakası yok. Yani Müslüman diye gördüklerini yaptıklarıyla klasik kaynaklarda yazan İslamiyet'in alakası yok.
Ki bizim dinimiz hiç değişmemiş bir din.
Değişmemiş bir din. O zaman Müslüman oluyor bu adam. Eğer insaflı birisi ise. İkincisi de, bu da çok mühimdir. Bir Müslümanla, ama iyi bir Müslümanla arkadaş oluyor. Onda iyi ahlakı görüyor. Dürüstlüğü görüyor. Bunların dinden geldiğini anlıyor ve Müslüman oluyor. Hiç kimseye Müslüman ol deyince Müslüman olmaz.
Evet,
bu tarihte olmamış. Peygamberi gördükleri halde ve onun tebligatını duydukları halde insanlar Müslüman olmamışlar. Senin benim sözümle olmazlar. O zaman iki yol var Müslüman olmakta. Bir, Müslümanlığı güzel anlatmak ve yaşamak. Bu ikisi olursa, insanların Müslüman olmasını istiyorsanız bu çok kolay. Ama insanların Müslüman olmasını istiyorsanız, bunu yapmıyorsanız, bir kere sebepleri yapışmıyorsunuz demektir. Evet, Ramazan'dan buraya geldik.
Evet.
İnsanlar Ramazan ayında oruç tuttukları gibi. Mesela bakıyorsunuz, oruç Ramazan daha zor. Namaz kılanların sayısı çok az günümüzde, cemiyetimizde. Müslüman bir cemiyet olduğu halde. Çok az derken gene hayret edilecek kadar çok. Yani Türkiye'de yapılanlara bakılırsa, son 150 senede İslam aleyhtarı cereyanlara bakarsanız ve pozitivizmin dünyada yayılmasına, globalleşmeye, sadece bu değil, bakarsanız gene iyi bir şey. Dünyada, Türkiye'de 5 vakit namaz kılanların sayısının çokluğu, hatta cumaya gidenlerin çokluğu, hiç ummadığınız insanların, gençlerin cuma namazına gitmesi, kulağında küpesi, uzun saçıyla cuma namazına gelen insan, bu bir imandır ve çok kıymetli bir şeydir. Yani alnı secdeye gelmek bu zamanda kolay bir şey değildir. Allah herkese bunu nasip etmez. İsterse bir cuma için olsun. Oruç tutanların sayısı daha fazla. Halbuki oruç daha zor. Şimdi ben gençlere soruyorum, namaz mı oruç mu? Hocam diyor, oruç çok zor. Çünkü gençler için hakikaten oruç zor. Hele uzun günlerde. Ama oruç tutuyorlar. 30 gün. Bir gün de değil. Eskiden bir gün başında, bir gün ortasında, bir gün sonunda gençler tutardı. O da gene bir şeydir tabii ki. Yani oruca inanmak bile büyük bir şey bu zamanda. Yani orucun farzına inanıp da tutmasa bir adam, o bile bir derecedir onun için. İman derecesidir. Çünkü iman amelden önce gelir, biliyorsunuz. Bu enteresan. Orucu tutuyor insanlar. Bu meşakkate katlananlar, sevaplarını arttırmak için bakıyorsunuz, camileri dolduruyorlar akşamları. Teravih namazı kılıyorlar. Teravih namazı 33 rekattır. Yani 2 rekat, 4 rekat namazı kılmayanlar teravih namazı kılıyorlar. Tabii teravih aynı zamanda orucundan çıkmanın adeta bir sevinci, adeta bir mükafatı, adeta bir taşlanması gibi görünüyor.
Sanki birbirinin devamı gibi görünüyor zaten. Evet. Öyle anlatıldığı, evet, öyle yaşandığı için.
Tabii Osmanlılar zamanında teravihin bir de merasimleri var. Hatimle kılınan camiler var. Bunlar önceden biliniyor. Gözü kesenler. Ne demek hatimle kıldırmak? 30 cüzdür Kur'an-ı Kerim. O gün bir cüz okunuyor teravide. Ertesi gün bir cüz, böyle. O Ramazan ayında. Aynı camiye devam ederseniz hatimle namazı kılmış oluyorsunuz. Yani 29 çekmişse arttırılıyor. Onu da okuyorlar. Hatimle kıldırır. Bunun gözü kesen buraya gidiyor. Onun dışında güzel sesli hafızların kıldırdığı veya ilahi okuduğu camiler var. Bunlara Enderun teravihi deniyor. Enderun teravihinde tabii biraz donanımlı olması lazım imamın ve müezzinin. İmamın okuduğu ayet-i kerimeler birbiriyle mana ve diziliş, kelime dizilişi bakımından ahenkli oluyor. Yani
özellikle seçiliyor.
Evet, seçiliyor. Bunu tabii Arapça bilmesi lazım, ilimden anlaması lazım. Müezzinin okuduğu ilahiler bunlarla veya birbiriyle tenasip, uyum içinde oluyor. Makamlar ona göre yapılıyor. Buna da Enderun teravihi deniyor. Osmanlılar zamanında böyle teravih kılınırdı. Teravih namazı ciddiye alınırdı. Hatta bununla alakalı çok da fıkralar vardır. Namazı hızlı kıldıran ve ağır kıldıran. Ağır kıldıranların arkasında tabii ki fazla kimse durmak istemez, hele genç takımından. Hızlı kıldıranların arkasında da yaşlılar durmak istemez, nefes yetmez. Bir konakta iftar varmış da bir hoca getirmişler. Muhtemelen hoca da bakmış burada ekabir var, bunlar uzun namaz kılmazlar diye. Namazı jet gibi kıldırmaya başlamış. İzzet Molla da oradaymış. Keçecizade Fuat Paşa'nın babası. Nükteleriyle meşhurdur. Biraz da şişman. Bir de tabii iftar yenmiş. Muhtemelen de neler neler yenmiş. Şimdi kıyamda daha durmadan rüküye eğiliyor. Onlar rüküye eğilmeden imam kendini secdede. Onlar secdeden, imam secdeden onlar secdeye zor düşüyorlar. İzzet Molla nefes nefese kalmış. Tam o sırada namaz kılınan dairenin kapısı açılmış. Birisi "Aa, namaza başlamışlar. Yetişebilir miyim acaba?" demiş. Namaz da o arada ara vermişler. Terviha. İzzet Molla demiş ki "Evladım, biz namazın içinde yetişemiyoruz. Sen dışında yetişemezsin. Hiç yetişemezsin, uğraşma." Teravih namazını makul kıldırmak tabii ki makuldür. Aralarında eskiden, o da şimdi yok mesela eski adetlerde.
Şimdi siz söyleyince şaşırdım ben, ara vermiş deyince.
Tervihalar vardır. Yani İki kılınıyorsa iki rekatta bir, dört kılınıyorsa dört rekatta bir, arada durulur. Orada müezzinler ilahiler söylerler, salavat-ı şerifeler getirirler. Biraz durulur orada, biraz beklenir. Hatta şarkta çay ikram ederlermiş. Semaver getirirlermiş camiye.
Ha, o kadar.
Evet. Hatta bazı camilerde imam mola verirmiş. Onda caminin karşısında kahvehanelerde kahve içerler veya çay içerler. Gelip gerisini devam. Caiz mi? Evet, caizdir. Zaten teravih, tervihalar demek. Terviha, rahatlamalar demek. Her namazın arasında mutlaka rahatlamalar
uzun
var.
Uzun olduğu için olsa gerek.
Onun için bir kişi başlasa 20 rekat kılsa mekruhtur. 10-10 kılsa mekruhtur. En fazla 4 kılabilir. Yani arada mutlaka rahatlayacak. Terviha verecek. Çünkü ibadetleri severek yapmak lazım. Kerhen değil. Bitsin hayırlısıyla da kurtulsak. Böyle olmaması lazım. Onun için bir insanın ibadet ettiği yerin havadar, aydınlık, makul temiz. Aydınlık, temiz, elbisesinin temiz, düzgün, kafasının rahat.
Şurada kılıvereyim değil yani.
Evet, kafasının rahat olması. Onun için mesela ayakkabıları arkaya koymamalıdır diyor. Onu düşünür namaz boyunca. Tabii. Seccadeler nakışlı olmamalıdır. Nakışların simetriğini hesap eder. Yani bu bile...
Dikkatini dağıtacak hiçbir şey.
Dikkatini dağıtmayacak. Rahat kılınacak namaz. Seve seve. Bu Allah'ın emridir. Ben bununla Allah'ın rızasını kazanacağım ve ebedi saadete ereceğim. Bu niyetle kılmalıdır. Bu kolay bir şey değil.
Tabii gözünüzün önünde görebiliyorsanız eğer Kabe'yi hayal edebilmek.
Ya o ne güzel. O ne güzel. Köylü pazar için şehre gelmiş, camiye gitmiş. Herkes ellerini kaldırmış, Allah-u Ekber diye namaza durmuş. Memleketine döndüğü zaman demişler ki, kasabada ne gördün enteresan? Vallahi demişler, çok mübarek insanlar demiş. Hepsinin Kabe anında önüne geldi demiş. Adam meğerse elini kaldırdı ama Kabe'yi gözünün önünde görmeyi hayal edermiş. Allah da ihsan edermiş. Safya. Ama tabii biraz gecikiyor bu. Herkes öyle zannedermiş o. Herkes elini kaldırdığı zaman Kabe önüne geliyor zannedermiş. Ona şaşmış insanların. Ne nerede öyle? Nasıl? Evet. Kimin ne olduğu belli olmaz. 40 kişiden biri Hızır, 40 geceden biri Kadir derler. Kadir gecesi
evet,
de
şimdi
bu aydadır.
Kısa bir ara verip tekrar dönelim. Çünkü aslında her geceyi, her günü belki işte biraz sadakayla, her zamankinden fazla ibadetle böyle biraz Ramazan'ı farklılaştırmak gerekebilir Kadir gecesini yakalamak için. Kısa bir ara, sonra tekrar buradayız. Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Ramazan'ın manevi havasından, manevi ikliminden devam ediyoruz. Tabii uzun bir namaz, teravih namazı ama sonrasında belki sonraki günlerde konuşacağımız işin biraz daha sosyal tarafı da gelecek. Şimdi Ramazan'da yapılan ibadetlerin karşılığı sınırsız.
Evet.
Dolayısıyla insanlar ihlasları ölçüsünde bundan istifade edebilmek için ellerini açık tutmuşlar.
Evet.
Başka günlerde de yapabilecekleri iyilikleri, hayırları bugüne ertelemişler. Bu aya ertelemişler.
Evet, çünkü sevaplar kat kat veriliyor. Her ne kadar hayırlı işi geciktirmemek lazım ama insan tabiatı da böyledir. Daha çok sevap kazanmak da, yani sevap kazanmak da, hırslı olmak da makbul bir şeydir. Şimdi zengin olanlar zekat verirler. Zekatın biliyorsunuz bir nisabı var. İşte 96 gram borçlarından ayrı altını Hanefi mezhebinde. Diğer mezheplerde bu nisap farklıdır. Onun için bazı karışıklıklar oluyor piyasada. Olan kişi borçlarından ayrı. Bunun üzerinden bir sene. Yalnız bu bir sene bir kameri sene. Yani hicri sene. 354 gün geçince zekatını verecek. Peki bunu neye göre verecek? Ne zaman zengin olmuşsa yani eline 20 miskal altın veya 200 dirhem gümüş yani yaklaşık 96 gram altın. İşte bugünün şeyiyle 100 bin liraya yakın bir para. Ne zaman geçti? Muharrem'in 12'sinde. Bunu bir yere yazacak 12 Muharrem. Bir dahaki sene 12 Muharrem'de bakacak ne var elinde. 96 gramdan fazlaysa 40'ta birini verecek. Asla 96'dan vermeyecek.
96'dan fazlasının 40'ta birini
evet,
verecek.
Evet. Arada girenler de ona...
Hem de 10 gram arttıysa.
Evet, 10 gram arttıysa 106 gramınkini verecek. Çünkü baştan bir kere 96'yı buldu. Hı hı. Şimdi ama çok insan bunu hatırlamaz. Yazmaz. Hı hı. Onun için insanlar umumiyetle zengin oldu mu Ramazan'da zekatlarını verirler. İlk Ramazan'da zekatını
zaten
verir.
Zaten bir yılda birkaç öyle
ay,
oluyor.
Evet birkaç ay belki kaçmış olabilir. Onu da bir şekilde telafi etmesi lazım. Ramazan'da zekatını hesaplarlar ve ben tanıdığım eski insanların kahir ekseriyeti zekatını Ramazan'da verirdi. İster esnaf olsun, ister normal insan olsun. Tabii bunun şöyle bir faydası da var. Ramazan ayında insanlar oruç tutuyorlar. Belki ihtiyaçları fazla oluyor. Önü bayram. Onun için burada verilen zekatın ayrıca böyle bir sosyal faydası da oluyor. İnsanlar birbirlerini görerek, tamam diyor, ben de vereyim diyor. Yani evet, maksat sevap ama başka faydaları da doğuruyor. Onun için zekatı umumiyette bu ayda insanlar verirler. Böyle adet olmuştur. Yani doğrusu mu değil belki. Daha önce zengin olan önce verecek ama adet böyle olmuş. Bir de kolay oluyor. Yani Ramazan'da zekat verince kolay oluyor. Yani insan hatırlıyor. Öbür türlü hatırlamaz.
Bir de ihtiyaç sahiplerini daha çok gördüğümüz günler
evet.
Galiba Ramazanlar. Hep
insanın, insanın tok açın halinden anlamaz sözü çok meşhurdur. Oruç tutmanın hikmetlerinden bir tanesi de açların halini anlamaktır. Diyebilirsiniz ki dünyada aç insan yok. Yani belki lokal olarak aç insanlar var. Ama dünyada arzu ettiği şeyleri yiyemeyen veya çok nadir yiyebilen insanlar fevkalade çok. Hı hı. Oruç işteyse bunu hatırlamaya vesile oluyor. Bak ben sevdiğimi varken bırak. Bana lazım olan gıdaları bile yiyemiyorum. Bir de piyasadaki insanları düşünmek, empati biliyorsunuz, bu cemiyeti en faydalı işlerden bir tanesi empatidir.
Bir de hep şöyle diyoruz yani şu anda varken yiyemiyoruz. Bir de olmayanı düşün. Ya, hani biz iftarda oturacağız sofraya, var çok şükür.
Evet.
Bir de oturacak sofrasında bir şey olmayan, evet, onu öyle boynu bükük bırakmayalım
şimdi,
diyor
şimdi
insanlar.
Şimdi biz çocukken enflasyon vardı ama para da yoktu. Yani hem pahalılık vardı hem mal yoktu. Şimdi para yok. Mal var. Yani biliyorlar ki bir gömlek iyi. Parası olan buluyor, parası olan bulamıyor. Eskiden parası olan da bulamazdı. Yani bir de öylesi var. Şimdi onun için tokun halini, açın halini anlamak için oruç var. Ramazan ayında buna da bir vesile oluyor. İkincisi, insanlar zekattan ayrı da sadaka vermesi lazımdır. Sadaka belayı giderir, ömrü uzatır. Zekat bir borçtur. Zekattan böyle bir şey beklememek lazım.
Görevimizi yapıyoruz.
Vazifedir. Yani onu vermek mecburiyetindesiniz. Çünkü zekat Müslümanın, zenginlerin malında, Müslüman fakirlerin hakkıdır. Bunu ona vermek mecbur. Borcudur yani. Borcunu ödemek gibidir. Yani borcu ödeyince size iyilik beklemeyeceksiniz.
Yani namaz gibi, oruç gibi.
Evet, namaz gibi, oruç gibi.
Bir farzdan bahsediyoruz.
Namaz tutuyorum ben. Değil. Namaz bir borç. Oruç tutuyorum. Hayır, o bir borç. Aynı zekat da bir borçtur. Hatta derler ki bir beldede açlıktan bir fakir ölse, orada zekatı vermeyen biri zengin varsa onun katilidir. Vereceksin zekatını. Bu hem de zekatın bulunduğu beldede verilmesi sünnettir. Bunun hikmeti de budur. Kendi beldendekileri önce göreceksin. Yakın akrabanı göreceksin. Bunlar sünnettir. Onun için zekat böyle bir müessese. Onun için ben zekat verdim ve elbette zekatın da çok sevabı var. Yani her yapılan farz ibadetin, namaz olsun, oruç olsun, zekat olsun, harç olsun, sevapları var. Yani bir borç yerine geliyor, bir de ihlasınız nispetinde sevap kazanıyorsunuz. Zekat böyle. Zekatı zaten vereceksiniz. Bir de sadaka vereceksin. Peki sadaka nedir? Sadaka zekattan fazla vermek. Sadece vermek değil. Para vermek değil. Yemek yedirmek bir sadakadır. Giydirmek bir sadakadır. Yardım etmek bir sadakadır. Çantasını taşımak bir sadakadır. Devlet kapısında bir işi vardır. Sadakadır. Faturasını götürüp yatırmak sadakadır. Kapısını açmak bir sadakadır. Tebessüm etmek bir sadakadır. Hadis-i Şerif'le buyuruyor. Sadaka çok kolay.
Yani aslında kolay. Birileri için yapabileceğimiz iyiliklerden bahsediyoruz.
Evet. İnsanların kalbini kazanmak çok kolay. Allah'ın rızasını kazanmak bundan da kolay. Yani insanların rızasını kazanmaktan daha kolay. Ama işte iş yapana. Onun için ayrıca sadaka vermek lazım. İnsanlar sadakalarını umumiyetle Ramazan ayında verirler. Çünkü daha çok mükafat almak için. Sadaka türedül bela ve tezidül ömür. Sadaka belayı def eder. Bir bela geliyorsa sadaka def eder ve ömrü uzatır. Benim çocukluğumda seyahate çıkmadan önce herkes sadaka verirdi. Hatta kendisi verecek bir kimse bulamazsa komşusuna derdi ki şunu benim namıma bir fakire ver derdi. Kendinden çıktı ya sadaka. Hı hı.
Ona tevdi etti artık. O birini
ameliyata girerken hep böyle sadaka verirlerdi. Şimdi veren var mı? Yani sadaka veren vardı da bu şekilde yapan var mı bilmiyorum. Üçüncüsü bunun ikisinin arasında farz olmayan ama nafile de olmayan bir mali ibadet var. O da fıtır. Fıtra sadakası. Fıtır, fitre diye bilinir Anadolu halk arasında. Fıtır, iftar, futur aynı kökten geliyor. Oruç açmak demek. Fıtrattan geliyor o da. Yaratılıştan geliyor. İnsanın yaratılışı nedir? Yemek yemektir. İftar demek, orucu açmak demek. Fıtır, oruç açmak. Futur, sabah kahvaltısı için Arapçada kullanılır. Sabah kalkıyorsunuz, gece hiçbir şey yememişsiniz. İlk yediğiniz şey futur. Sabah breakfast yani.
Burada da aslında bütün gün bir şey yemiyorsunuz. Akşam
evet,
ilk yediğiniz.
Yediniz. İftar. Fıtır da bir kişiye iki öğün yemek yiyecek miktarı temlik ediyorsunuz.
Bunu çağırıp evinizde yedirseniz de aynı mıdır?
Aynıdır ama
parasını mı vermek icap eder?
Adeten bu şekilde yapılıyor. Yani fıtır sadaka temlik ediliyor. Buyur diyor sana ya buğday olarak veriliyor ya un olarak veriliyor ya para altın gümüş olarak veriliyor. Adet hep bu şekilde olmuş. Fıtır sadakasında. Bu da iftardan geliyor. Bununla iftar etsin. Yani bir şeyler yesin. Hı-hı. Adet budur. Yemeyebilir o parayı. Başka şeyde de kullanabilir ama kelime burada. Hatta daha önce de söylemiştik. Ramazan bayramı diye bir bayram yok. Şeker bayramı dedikleri bayram aslı fıtır bayramıdır. İdül fıtır. İftar bayramı. Oruç açma bayramı. Çünkü bugün birinci gün oruç tutmak haramdır.
Hı-hı.
30 gün oruç tuttuk. Şimdi oruç açıyoruz. İftar bayramı yani. Zaten Ramazan ayı bitti. Şevval ayındayız. Ne Ramazan bayramı olsun. Bunu bir şey haline sokuyor insanlar.
Biz hani Ramazan sonrasındaki kutlama gibi düşünüyoruz Ramazan bayramı.
Olabilir. Mahsuru yok ama doğru değil. Yani doğru tabir fıtır bayramıdır. Yani Osmanlılar şeker bayramı demiş. Neden şeker bayramı demiş? Çünkü o gün bayram namazına gitmeden önce erkeklerin tatlı yemesi sünnettir. Hazreti Peygamber böyle yaparmış. Hurma yermiş. Ondan onu hatırlattığı için aslında güzel de bir şey. Bu bir sünneti anlatıyor. Bunu şeye döktüler. İşte dindarlar Ramazan bayramı der. Dindar olmayanlar Ramazan dememek için şeker bayramı derler. Bu doğruysa bile aptalca bir şey. Yani hakikaten böyle yapılıyorsa bu çok aptalca bir şeydir.
Zaten şeker bayramı tarihte de
kullanılmış bir tabir. Evet. Osmanlılar'da var. Bunu şükürle de alakalı. Bu şeker bayramıdır. Adı da böyledir. Şey gibi İstanbul, Konstantinopolis gibi Konstantinopolis diye gıcık alıyorlar. İstanbul diyeceğiz. İstanbul Konstantinopolis'ten bozmadır. Bu kadar hassassanız
eski Osmanlı'da da
kullanılmış. Evet. Konstantiniye kullanılmış. O zaman Darüssultan'a deyin. Dersaadet deyin madem o kadar rahatsız oluyorsun. İstanbul bir kere Rumca bir isimdir. Şimdi fıtır sadakası vaciptir. Ramazan ayında verilmesi bazı mezheplerde lazımdır. Bazılarında sünnettir. Önce de verilebilir, sonra da verilebilir. Ama eftal olan Ramazan ayında vermektir. Bu da güzel bir yardımlaşmadır. Bu da güzel bir yardımlaşmadır. Bunun dışında Ramazan ayında mukabele okunur. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu aydır Ramazan ayı. Kadir gecesi bu aydadır. Kadir gecesi, Leyletül Kadir. Kıymetli gece demek. Kadir, kıymet demektir. Kadir kıymetimi bilmedi derler. Mesela miktar kelimesi kadirden gelir. Ölçüsü, kıymeti manasındadır. Kadir, gücü yeten, yapabilmek, kudreti yeten, yapabilen demektir. Leyletül Kadir kıymetli bir gecedir. O kadar kıymetlidir ki bin aydan daha hayırlıdır. Bin ay. Bin ay diye İsrailoğullarında bir zat. Düşmanlarla bin ay savaşmış. Elinde bir deve kemiğiyle. Ve çok sevap kazanmış. Bir Müslüman eğer Kadir gecesini ihya ederse bin ayda o zatın kazandığı sevaptan fazlasını kazanabilir. Neden? Çünkü eski ümmetlerin ömrü uzunmuş. Yüzyıldan fazla yaşayanlar
şimdi
var.
Şimdi arada böyle.
Şimdi öyle değil. Ömürler kısa. Onun çok için güzel. Allah böyle arada mübarek geceler yaratmış. Bu mübarek gecelerde şey çok fazla. Sevap çok fazla. Bunları değerlendirsinler diye. Bunların en kıymetlerinden bir tanesi de Kadir Gecesi.
Nasıl anlayacağız Kadir Gecesini? Yani Ramazan içinde bir gün ama evet. Hangi gün
İşte
olduğunu?
Onun için her geceyi Kadir, her geceyi Hızır bil. Eskiler bu Ramazan 30 gecesini bir tanesi Kadir'dir diye ihya etmişler. Bazı arifler demişler ki son 10 gecesinde arayın. Hı hı. Tek gecelerinde arayın. 27. gece, 25. gece gibi bunlar da arayın. Ve yine bir müjde var. Tarihte o gecelerden birine Kadir Gecesi denk gelmişse, o sene Kadir Gecesi olmasa bile o gece ihya eden Kadir Gecesi'ni ihya etmiş gibi sevap kazanıyor. Onun için tavsiye 27. geceyi ihya etmek. Gücü yetiyorsa son 10 geceyi ihya etmek. Gücü yetiyorsa bu son 10 gecedeki 27 tek günleri gece. Gücü yetiyorsa Ramazan'ın 30 gününü, gücü yetiyorsa senenin 354 gününü ihya etmektir. Ya bir insan yatsı namazını kılsa, sabah namazını kılmak niyetiyle yatsa, onun o gecesi ihya edilmiş oluyor. Asgarisi budur.
Sadece kıldı, niyet etmek.
Sabah da inşallah kalkıp kılacağım dese ve tam horul horul uyusa, bu kimse sabaha kadar zikretmiş gibi sevap alır. Düşüktür belki derecesi. Gece kalkıp ibadet eden gibi, teheccüd kılan gibi değildir belki. Ama sevap kazanır. Bunlar eserlerde geçiyor.
Sadece doğru niyet ederek.
Niyet, evet.
İşte bilmekten geliyor Ekrem Bey.
Efendim, innemel amalü bin niyat, hadis-i şerif kitaplarının ilk hadisidir. Ameller niyetlere göredir. Niyet olmazsa amelden sevap kazanamazsınız. Ama niyetiniz varsa, amel yapamazsınız. Niyetül mümini hayrun min ameli. Birine bir iyilik yapmak istediniz. Fakat yapamadınız. Yapmadınız değil. Yapamadınız. O işi yapmış gibi sevap kazanıyorsunuz. Çünkü niyetül mümini hayrun min ameli. Niyeti amelden hayırlı. Allah'ın ameli ihtiyacı. Evet, Allah'ın ameli ihtiyacı yok ki. Allah sizin niyetinizin düzgünlüğüne bakıyor. Kulum benim rızam için iyi bir şey yapıyor mu, yapmıyor mu? Tamam, yapmaya karar verdi ama yapamadı. Ya Rabbi benim de paralarım olsa, fakirlere dağıtsam, samimiyseniz dağıtmış gibi sevap kazanıyorsunuz. Bunlar kitaplarda geçen şeyler. Benim şu anda kurguladığım, insanların hoşuna gidecek şeyler değil. Okuyanlar bunları görebilir. Onun için niyet çok mühim. Niyeti düzgün yapmak lazım. Kötü niyette Allah korusun, o niyette, o cihetle insana sıkıntı verebilir. Ama Allah'ın şöyle bir adeti var. Kötü niyete ceza vermiyor. Feyzi keser. Yani insan bir kötülük yapmayı niyet etse ama yapmasa günah kazanmıyor. Ama niyet etse iyiliği, yapmasa değil ama yapamasa. Çünkü yapmamak, çünkü niyet amele bağlı olacak. Yapamıyorsa elinde değil, o zaman o sevabı kazanıyor. Bu çok büyük nimettir. Kadir gecesini ihya etmek bu gecenin alametlerindendir. İnsanlar onun için hiç değilse 27. gece bunu ararlar. İşte suların berrak olduğu, havanın açık olduğu, köpek sesinin bulunmadığı geceler diye bazı arifler söylemişler ama bu kadar fiziki şeylere bağlamak da doğru değildir.
Peki bunu anlayabilecek? Efendim, insanlar, biraz önce söyledik yani bazı insanlar.
Efendim, İmam Ebu Hanife Hazretleri abdest alırken günahlarının cisim halinde aktığını görmüş. Ve onun için İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre abdest suyu necistir. Ama İmam Muhammed'e göre değil. Demek onun kadar evliyalı yüksek değil. Manevi şeylerin cisme dönüşmesi mümkündür. Bazı yüksek hasletli kimseler, bunlar hem maddi olarak hem manevi olarak bunları görebiliyorlar. Nasıl cinleri, melekleri görebiliyorlarsa, bazı manevi, mesela insanın niyetini görebiliyorlar. Kafasından geçeni cisim halinde görebiliyorlar. Evliyalık makamında olanlar bunlar görebilirler. Bizim gibi insanlar da ancak bunlara inanarak avunur. Bunların varlığına, bunların hak olduğunu inanarak. Yani keramete inanmak derler, bu zamanda keramettir.
Ramazan içindeyken mesela bazen öyle günler oluyor ki, öyle güzel geceler. Evet. Diyoruz ki kendi içimize, bu gece Kadir gecesi olabilir.
Bir kere İtteku min firasetil mümin. İnnehu yanzuru bi nurillah. Müminin ferasetinden korkunuz. O Allah'ın nuruyla bakar. Bir insan temiz kalpli ise ona feraset denilen evliyalardaki keramete, peygamberlerdeki mucizeye benzeyen bir hal olur. Ön sezi falan diyorlar şimdi. İnsanların niyetini anlar, kalbinden geçeni anlar, havayı koklar, mübarek yerde olup olmadığını anlar, mübarek bir gecede olup olmadığını, böyle insanları duyuyoruz, görüyoruz, okuyoruz. Bu mümkündür. Akla uygundur. Böyle. O zaman dediğim gibi iyi insan olmaya bakmak lazım. İyi insan oldu mu kapılar açılıyor.
Evet.
Çünkü yine bir hadisi kutsi var. Kulum bana bir adım gelirse ben ona 1000 adım gelirim. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona 1000 mil yaklaşırım. Farzları yaparsa, nafileleri yaparsa gören gözü olurum, işiten kulağı olurum, yürüyen ayağı olurum. Ne demektir? Yani ona herkesin duymadığını duydururum. Herkesin görmediğini gördürürüm. Gösterim. Herkesin gidemediği, varamadığı yerlere, derecelere vardırım. Bu hadisi kutsidir. Buna inananlar, inanmak elde etmenin yarısıdır. Biliyorsunuz telkin çok mühimdir. Bir insan bir şeye inanırsa o olur. Hasta olduğunu inanırsa hasta olur. İyileştiğine inanırsa iyileşiyor pek çok insan.
Tabii iyileşmenin süreçlerinden bir tanesi iyileşeceğine inanmak.
Bana biri sordu, kurşun dökmenin faydası var mı? Valla bana sorarsan bir faydası yok ama telkin olarak faydası var. Hı. Çünkü ben bunu kurşun döktürdüm, artık ben iyileşeceğim diyor ya.
Hı-hı.
Onun gibi. Yani en azından. Yani belki de şimdi inkar etmek de
İnsanlar
doğru değil.
İnsanlar tutunacak bir şey arıyorlar.
Arıyorlar, evet. İnsanlar
belki baba onun gibi bir
gariptir,
şey.
Tutunacak bir dal, sığınacak bir çatı ararlar. Bunu normal karşılamak lazımdır. Belki de bir faydası vardır. Kesip atmak doğru değil. O kurşunun dökülmesi, madenin erimesi belki bir negatif enerjiyi götürüyordur. Hemen de böyle pozitif bakıp biz öyle yetiştik. Mekteplerde hep pozitif tahsille yetiştiğimiz için her şeye şüpheyle bakıyoruz. Bizim dinimizin noksan olması, ibadetlerimizin ihlassız olmasının sebebi 100 yıl, 150 yıldır bütün dünyaya hakim olmuş pozitivist felsefedir. Mekteplerde her şey 2 kere 2 4'tür. Yağmur
aslında
buluttan
sadece
yağ.
Bizim dinimiz için
dünyada.
De değil, dünya
Ha,
için.
Bütün dünyada bu böyle.
Ya belki de bu adım adım yapılması istenen işte insanları dinden uzaklaştırmak
Evet, doğru.
için
Doğru.
Sabırla atılmış adımlar
Bence
bunlar belki de.
öyle. Yani bazıları buna masumca alet olmuş olabilir ama dünya marif sisteminde pozitivizmin bu kadar hakim olması ki pozitivizm neticede bir ideolojidir. Bir hakikat değildir ki. Ben gördüğüm şeye inanırım. Senin kalbin var mı? Ruhun var mı? Sevdiğini söylüyorsun. Göster bana sevmeyi. Sevmediğini söylüyorsun. Göster bana sevmediğini. Üzüldüm diyorsun. Göster bana üzüldüğünü. O zaman yok sen. Üzülme diye bir şey yok. Bir insan bir robot mudur? Pozitivizme göre öyle. Allah yoktur diyorlar. Çünkü biz Allah'ı görmüyoruz. Melek yoktur çünkü görmüyoruz. Her şey görmekle alakalı değil ki. Zaten görmekle alakalıysa hayat çok çirkin olur. Çok rahatsız olur. Pozitivistler böyle inanıyorlar.
Tabii
Bu bir
birbirimizden
ideoloji.
Ayrışamayız ki zaten o zaman. Görse herkes inanır.
Sen mekteplerde pozitivizmi anlat. Ama niçin her şeyi pozitivizm üzerine kuruyorsun? Son devirde yaşamış büyük adamların, bilim adamlarının, sanatkarların da çoğu bu pozitivist felsefede yetiştikleri için dine karşı uzaktırlar. Yoksa dinler demode olduğu için, dinler insana bir şey getirmediği için değil. Bu muazzam bir propagandanın eseridir. Muazzam bir yani 150 yıl, 200 yıla varan bir propagandanın eseridir. Daha önce de konuşmuştuk. İnsanların maymundan geldiği bir bilgi değil, bir biyoloji bilgisi değil. Bir teori de değil. Bir faraziye yani hipotez. Nedir? Bilimde bir kanun vardır. 2 kere 2 4'tür. Buna biz kanun diyoruz. 5 değildir, 3 değildir. Bunu değiştiremez. Bunu böyle kabul etmek mecburiyetindesiniz. Fizik kanunları var biliyorsunuz. Biyoloji kanunları var. Kimya kanunları var. Tabiat kanunları var. Astronomi kanunları var. Hatta sosyal kanunlar var. Arz ve talep gibi mesela. Bir de teoriler var. Nazariye. Ortaya bir fikir atıyorsunuz. Ona bazı deliller ileri sürüyorsunuz. Ama karşılığı başka bir fikir o delilleri çürütüyor. Bu nasıl? Bu kabul görür.
Tez, hipotez, senteze ulaşıyoruz sonuçta.
Ama hipotez, faraziye hiç delili yok. Makul bir fikirdir ama delili yoktur. Ama makul bir fikirdir. Siz bunu kanun gibi okutursanız evrim değil. İnsanların daha doğrusu türlerin dönüşümü yani insanın başka bir hayvandan dönüşümü hipotez. Darwin'in bir hipotezidir bu. Hiçbir delili yok bunun. Siz bunu mekteplerde kanun gibi okutursanız bu yanlıştır. İşte pozitivizm de insanları
böyle
bu hale
değiştirdim.
Getirdi.
Çok teşekkür ediyorum. Tekrar
ben teşekkür
görüşmek
ederim.
Üzere.